Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy. Meclisteki görüşmelerin karşıcıl basında yankıları. Önceki bölümden devam. Refet, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşaların Milli Savunma Komisyonu'na seçilmemiş olduklarından üzülen o cumhuriyetçi yazar, bu kez de ordu komutanlarının ordulara etki yapabilecek bir kurula seçilmeyişlerini iyi bulmuyor. Bu konuda pek sevdiğini anlatmak istediği demokrasiye uymaktan da vazgeçiyor. Bu düşünceleri anlatan tümceleri hep birlikte inceleyelim. Siyasa başlığı altında yazılmış yazılar arasında Milli Savunma Komisyonu, Millet Meclisi'nin hemen hemen en az siyasayla uğraşan, dahası siyasa işleriyle hiç ilgisi bulunmayan bir çalışma alanıdır cümlesi vardı. Yazar bu cümleyle meclise giren ordu müfettişlerinin siyasayla ilgisi bulunmayan bir alanda çalışmalarına neden ve niçin meydan verilmedi demek istiyor. Buna şu yolda yanıt verilebilir. Çünkü gerçekten Milli Savunma Komisyonu siyasa işleriyle ilgilenmemesi gereken bir komisyon olduğuna göre bu komisyona yalnız siyasa işleriyle uğraşmak üzere meclise gelmiş olan kişileri seçmekte sakınca vardır. Yazar daha sonra diyor ki burada yurdun namusunu ve bağımsızlığını savunacak orduyu yönetmeye, düzenlemeye, daha iyi ve daha ileri bir duruma getirmeye yarayacak yasalar yapılacaktır. Politikacılık tutkusuna kendilerini kaptırmayıp da yalnız yurdu düşünenler bu görevin ordu ileri gelenlerinden en yeterli kişilere verilmesini bir yurtseverlik borcu bilirler. Bu cümleler üzerinde de biraz duracağım. Ordunun yönetimi, düzeltilmesi, düzenlenmesi, daha iyi ve daha ileri bir duruma getirilmesi sorunu çok önemlidir. Bu işle görevli bulunan ve uğraşan makam genelkurmaydır. Bu makamda yazarın da dediği gibi en seçkin komutanlarımız bulunmaktadır. Ordunun yönetimi, düzenlenmesi ve iyi bir duruma getirilmesi işlerini üzerine alan Genelkurmay bu konularda gerektikçe hükümete önerilerde bulunur. Genelkurmay'ın ve hükümet içindeki Milli Savunma Bakanlığı'nın enine boyuna düşünüp saptadıkları sorunlar her yıl toplanan Yüksek Askeri Şura'ca incelenir ve görüşülür. Yüksek Askeri Şura, Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma ve Donanma Bakanlarıyla ordu müfettişlerinden kurulur. Yüksek Askeri Şura'nın incelemesinden geçen ve uygulanması kabul edilen işlerden gerekenler hükümete önerilir. Bu önerilerden uygulanması için yasalaştırılması gerekenler varsa işte onlar meclise sunulur. Mecliste yöntem gereği Milli Savunma Komisyonu'ndan ve ilişkisi olursa başka komisyonlardan da geçtikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda görüşülür ve yasalaştırılır. Milli Savunma Komisyonu'ndaki üyelerin askerlikten anlaması gereklidir. Ama yalnız askerlikten anlaması yetmez. Devletin akçalı işlerinden, siyasasından ve daha birçok şeylerden de anlaması gereklidir. Yalnız askerlikten anlamak, orduya ilişkin yasa tasarıları yapmak için yetseydi, bu tasarıların genelkurmayca saptanıp Yüksek Askeri Şura'ca onandıktan sonra ayrıca bir komisyonda ya da komisyonlarda incelenmesi gerekmezdi. Çünkü siyasayla uğraşan kişiler askerlikten gelmiş olsalar bile yaşamı boyunca bilim ve teknikle askerlik alanındaki ilerlemeleri günü gününe izleyip uygulamakla uğraşan kişilerden daha uzman ve daha yetkili olamazlar. Ordunun yönetimi, düzeltimi, düzenlenmesi ve iyi bir duruma getirilmesi için en uygun düşünceleri ve pek çok bilgi ve görgüleri olduğunu sanan ve Yüksek Askeri Şura'da yasa gereğince üye bulunan ordu müfettişleri için en uygun çalışma alanı orduların başındaki ve Yüksek Askeri Şura içindeki yerleriydi. Ağırbaşlılık isteyen bu yerin değer ve önemini anlamayıp hükümeti, Milli Savunma Bakanlığı'nı, Genelkurmay'ı beğenmeyip onları kendilerinin askerlikle ilgili düşünce ve tasarılarını değerlendirmekten uzak görerek siyasa alanında çalışmayı yeğleyen komutanların Milli Savunma Komisyonu'na seçilmesini sağlamaya çalışmak, onların hükümetten meclise gelen orduya ilişkin her çeşit önerilerinin sonuçlandırılmasını güçleştirmek ve bunlardan yararlanarak hükümeti düşürme ve Genelkurmay Başkanı'nı değiştirme gibi kötü dileklerini gerçekleştirmek için olabilir. Tanin başyazarının da bundaki amacının başka bir şey olduğunu sanmak saçmadır. Amacının gerçekleşmemesinden üzüntülü ve umutsuz olan yazar, eski Atina Cumhuriyeti'nde demokrasi ilkelerine o denli bağlıydılar ki, yönetim kollarının hiçbirinde bilgi ve uzmanlık yönünden olsun bir sivrilme kuralı kabul edememişlerdi. Demokrasideki bu aşırılığa karşın Atina demokrasisinde generallere bu kural uygulanmıyordu. Halk Partisi'nin demokratlığı dudaklarında olduğunu, Cumhuriyet'in saltçılıktan ayrımsız olduğunu ulusa anlatmaya çalışan bir adamın bu saçma düşüncelerinin daha okunduğu günlerde iş başına geçirmek çabasında bulunduğu generallerin demokrasiden bile ayrı tutulabileceği görüşünü ileri sürmesi sanırım özü sözü doğru kimselerin yapabilecekleri işlerden değildir. Baylar, tutku ve kin duygusu bir adamın kafasını ve vicdanını kararttığı zaman o adam nasıl konuşur, buna bir örnek ister misiniz? İşte buyurunuz, yine bu yazarın şu sözlerini dinleyiniz. Halk Partisi'nin ve İsmet Paşa hükümetinin memlekete gösterdiği çirkin yüz, kişisel tutkularına bu denli kapılmış olan önderler ulusal bir parti kurmak, ulusu temsil etmek savında bulunamazlar. Gelecek günlere bağladıkları umutla kaynayıp coşan gençler taze ve temiz canlarını verdiler memleketi kurtarmak için. Bunu ülkenin kendilerinden ve tutkularından başka bir şey düşünmeyen politikacılar elinde oyuncak olması için değil. Gerçeğin tam karşıtını yanıltmacalı ve saçma sapan sözlerle söyleyen bu adam bizim kurduğumuz partiyi ve bizim hükümet kurmakla görevlendirdiğimiz İsmet Paşa'nın ve hükümetinin yüzünü çirkin görüyor ve gösteriyor. Baylar, bizim yüzümüz her zaman temiz ve aktı. Her zaman da temiz ve ak kalacaktır. Yüzü çirkin ve vicdanı çirkinliklerle dolu olanlar bizim yurtseverce, vicdanlı ve namusluca davranışlarımızı bayağı ve çirkin tutkuları yüzünden çirkin göstermeye kalkışanlardır. Mecliste gen sorunun son günü. Baylar, 8 Kasım günü mecliste yine gen soru görüşmeleri sürdü. Feridun Fikri Bey'in meclis soruşturmasının kabul edilmesi için yaptığı uzun konuşma birçok milletvekillerinin sözleriyle karışarak epeyce sürdü. Ondan sonra Yunus Nadi Bey kürsüye çıkarak baylar dedi, memleketin yönetim biçimi söz konusudur. Cumhuriyet yönetimi söz konusudur. Her şeyden önce bu işi görüşmek gerekir. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey'in bir gün önceki sözlerine değinerek ulusal egemenlik mi cumhuriyetin gelişmesidir yoksa cumhuriyet mi ulusal egemenliğin gelişmesidir gibi bir kuramın tartışılmasının yersiz olduğunu açıkladı. Rauf Bey'in halife padişah şöyle dursun bu makamın haklarını alabilecek herhangi bir makama karşıyım yolundaki sözlerini Yunus Nadi Bey şöyle açıkladı. Rauf Bey'e göre bu makamın hakları vardır. Anlatış açıktır. Saklı hakları vardır. Sakın kimse almasın. Günün birinde belki kullanılacaktır. Oysa anayasa çıkmıştır. Bütün makamlar saptanmıştır. Bütün durumlar yasa haline konulmuştur. Ama yine de boş öyküler, boş sözler söylüyor. Bundan sonra Yunus Nadi Bey şu sözleri söyledi. Cumhuriyeti beğenmeyen adamlar vardır. Açıkça söyleyemedikleri şeyi içlerinde besleyen yaratıklar vardır ve içimizdedirler. Öyle adamların kafası ezilir baylar. Yunus Nadi Bey, Rauf Bey ve arkadaşlarının gösterili durum takınmalarından, müfettiş paşaların çekilmelerinden ve meclisin içinde oyun oynanılamayacağından söz ettikten sonra dedi ki, özel ve gizli düzenlerle kimi amaçlara ulaşırız kuruntusunda bulunmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin köşesinde oturarak bunları yapmak saygısızlıktır. Kabul edemeyiz efendim. Yunus Nadi Bey, Refet Paşa'ya ilişerek şunları söyledi. Refet Paşa Hazretleri bildiğiniz üzere 6-7 ay önce gösterişli ve yersiz kimi duyurular ve demeçlerle milletvekilliğinden çekilmişlerdir. Şaşılacak bir olaydır. Gerekçe olarak bildirmişlerdi ki milletvekilliğinden çekilmesinin nedeni karanlık odada yakın arkadaşlar arasında ulusal ant mı ne bir şey varmış. Orada toplanan arkadaşları iş başına getirecekmiş. Efendim, çok ilgi duydum bu işe. Afyonkarahisar Milletvekili Ali Bey oturduğu yerden söze karıştı ve yani generaller hükümeti dedi. Yunus Nadi Bey çok ilgi duydum bu işe diyerek konuşmasını şöylece sürdürdü. Anayasa vardır, cumhuriyet kurulmuştur, hükümet nasıl kurulacaktır orada yazılıdır. Bütün bunları yöneten bir Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır. Hayır, bunlar yetmez. İstenir ki Refet Paşa milletvekilliğinden çekilsin ve gitsin hükümet kursun. Yakın arkadaşlar toplasın. Ne inançtır bu? Efendim, dağ başında mıyız? Demirci Efe'yi alarak gelip de hükümeti mi kuracaktı? Meclis yok mudur? Anayasa yok mudur? Bu ne mantıksızca iştir? Refet Paşa Yunus Nadi Bey'e yanıt vermek üzere kürsüye çıktı. Kendini savunmaya çalışırken Rauf Bey ile aralarındaki görüş birliğinden ve Rauf Bey'in söylediği her şeyin onun adına da yazılması gerektiğinden söz ettikten sonra iki asker milletvekilinin meclise dönmesini istemişsem acaba Çin'de olduğu gibi bir cumhuriyet mi yapmak istemiş olurum dedi. Refet Paşa'nın sözlerine birçok milletvekilleri oturdukları yerden kısa yanıtlar vermeye başladılar. Neredeyse karşılıklı tartışmalar oldu. En sonunda kürsü başka bir karşıcıl milletvekiline bırakıldı. Ondan sonra kürsüye çıkan Mahmut Esat Bey, günlerden beri sürmekte olan tartışmalara ve daha sonu gelmeyen görüşmelere ne devrim ve ne de ulus dayanabilir dedikten sonra durumun yalnızca devrim adına, devrimleri ileri götürmek adına hükümeti düşürmek olmadığını açıkladı. Mahmut Esat Bey her şeyden önce gidilecek yolları belirtmek gerektiğini, o zaman daha içtenlikle ve daha kesin yürünebileceğini söyledi ve Rauf Bey'in görüşüne değinerek şu irdelemelerde bulundu. Ulusal egemenlik başka bir sorundur. Cumhuriyet, meşrutiyet, saltçılık, baskı yönetimi de başka bir sorundur. Kimisi hükümet biçimidir, kimisi de ulusal iradenin yürütülmesi ve uygulanmasıdır. Bu dört yöntem içinde değişik biçimde ulusal egemenliğin uygulandığını görmekteyiz. Dahası zorbalıkta bile bir parça uygulanmaktadır. Meşrutiyette biraz daha çok, cumhuriyette daha çok. Öyleyse bu bakımdan bu iki şeyi karıştırmamak gereklidir. Ulusal egemenlik cumhuriyetin gelişimi demek değildir. Çünkü ulusal egemenlik biçim değildir, öz ve ilke işidir. Mahmut Esat Bey, Rauf Bey'in kişisel görüş diye ortaya attığı sözler üzerinde gerektiği ölçüde durduktan sonra Türk devrimi yükseliyor ancak bu devrimi amacına, ulusça beklenilen amacına çarçabuk ulaştırmak için gerçek durumun hemen açıklığa kavuşması gereklidir. Türk ulusu ortada demokrasi adına çekilmiş bir kılıç gibi bunu beklemektedir sözleriyle konuşmasını bitirdi. Bundan sonra Adalet Bakanı Necati ve Milli Eğitim Bakanı Vasıf Beyler karşıcıl milletvekillerinin sorularına uzun konuşmalarla yanıt verdiler. Her gün 10 dakika nutuk. Seslendiren Erhan Gökayaksoy.